Ayrım 4, Sylvester Bonnard'ın Suçu, Anatole French, sayfa 44. Size Montrealus'un baş yapıtını göstereceğim. Evet, ekselans, onun baş yapıtını, çobanların bir adorasyonu. Sicilya ekolünün incisidir o. O yapıtı memnuniyetle göreceğim tabii dedim, ama önce beni buraya getiren şeyden söz edelim. Küçük hareketli gözlerini merakla üzerime dikti ve ben o an dehşetli bir heyecanla fark ettim ki adamcağız ziyaretimin asıl nedeninden kuşku bile duymuyordu. Gayet şaşkın ve alnımın terden buz kestiğini hissederek acınacak bir halde aşağı yukarı şu anlama gelen bir cümle geveledim. Sizde bulunduğunu söylemiş olduğunuz altın menkibenin bir el yazmasını görmek üzere özel olarak Paris'ten geliyorum. Bu sözler üzerine kollarını kaldırdı, ağzını ve gözlerini fal taşı gibi açtı ve büyük bir telaşa kapıldı. Oh, altın menkibenin el yazması ha? Bir inci, ekselans bir yakut, bir pırlanta. Öyle mükemmel iki minyatür var ki bakınca cenneti görmüş gibi olursunuz. Nasıl bir zerafet, çiçeklerin taç yapraklarındaki o büyüleyici renkler. Gözler için tam bir ziyafet. Julia Clovio bile ondan daha iyisini yapmamıştır. Endişesini de umudunu da daha fazla gizleyemeden gösterin onu bana dedim. Polizi onu size göstermek mi diye haykırdı. Bunu nasıl yapabilirim ekselans? Artık o bende değil ki. Bende değil o artık. Saçlarını yolmak ister gibiydi. Ben engel olmasam bütün saçlarını yolacak gibiydi. Kendine büyük bir zarar vermeden durakladı. Nasıl dedim öfkeyle, nasıl? Beni Paris'ten Girganti'ye kadar bir el yazması göstermek üzere getirtiyorsunuz. Gence de onun artık sizde olmadığını söylüyorsunuz bana. Bu tiksinç bir şey bayım. Bu yaptığın saklı hüküm vermeyi namusu insanlara bırakıyorum. Beni o durumda gören biri kudurmuş bir köpek nasıl olurmuş anlardı. Titreyen kollarımı uzatarak tiksinç bu, tiksinç bu diye söylenip duruyordum. Michelangelo Polizzi ölmekte olan bir kahraman pozunda kendini bir sandalyeye bıraktı. Gözlerine yaşların dolduğunu ve o ana kadar başının üzerine ışıldayan saçların karma karışık halde alnına düştüğünü gördüm. Ben babayım ekselans, ben babayım diye haykırdı ellerini kavuşturarak. Hıçkırıklar için şöyle devam etti. Oğlum Rafael'le benim zavallı karımın, 15 yıldır ölümüne gözyaşı döktüğüm karıcımın oğlu Rafael'le, ekselans işte o Paris'e yerleşmek istedi, tuttu, Lafitte sokağında bir dükkan kiraladı. Orada ilgi çekici eski şeyler satmak istiyordu, ona değerli şeyler olarak elimde ne varsa verdim. En güzel mayolikalarımı, Rönesans dönemine ait İtalyan çinisi. En güzel urbino fayanslarımı, üstadlara ait tablolarımı. Ama ne tablolar sinyor. Verdim hepsini. Onları kafamda canlandırdığım zaman halen gözlerimi kamaştırırlar. Üstelik hepsi de özel imzalı. En sonunda ona altın menkibenin el yazmasını verdim. Ona etimi kanımı bile verirdim. O benim tek oğlum. Benim aziz karıcığımın oğlu. Şu işe bak dedim. Size inanarak ben kalkıp Sicilya'nın bir köşesinden Rahip Tout Molle'nin el yazmasını aramaya çıkarken bu el yazması benim evden 1500 metre ötede Lafitte sokağındaki bir camekanda sergilenmekteymiş. Bay Polizzi bir anda rahatlamış olarak Allah sizi inandırsın diye yanıtladı. Halen de oradadır. En azından ben öyle sanıyorum ekselans. Ufak bir masadan bir kart alıp şöyle diyerek bana uzattı. İşte oğlumun adresi. Onu dostlarınıza tanıtınız. Size minnettar olurum. Fayanslar, emayeler, kumaşlar, tablolar, komple sanat eşyası takımları, harika bir roba ve şerefim üzerine tamamen antika şeyler. Gidip görün, altın menkıbe el yazma size gösterecektir. Harika canlılıkta iki minyatür. Bana uzatmakta olduğu kartı isteksizce aldım. Bu adam bu defa da Raffaello Polizzi'nin adını piyasada tanıtmamı isteyerek benim zayıflığımı kötüye kullanmış oldu. Sicilyalım koluma sarıldığında elim çoktan kapının tokmağındaydı. İlham gelmiş bir havaya bürünmüştü. Ah ekselans dedi. Ne şehir ama şu bizimkisi. Empedokles'e hayat vermiş. Empedokles ne büyük adam be. Ne büyük vatandaş. O ne düşünce cesareti, o ne erdem, o ne ruh. Aşağıda limanda bir Empedokles heykeli var ve ben onun önünden her geçişimde onda kendimi görürüm. Oğlum Rafael'la Paris'te Lafitte sokağında bir antika mağazası açmak üzere gitmek istediğinde baba olarak yapacağım kutsamayı orada Empedokles'in heykelinin ayakları dibinde yaptım. Empedokles'i hatırla dedim ona. Ah sinyor, bugün şu bahtsız vatanımıza yeni bir Empedokles gerekli. Sizi onun heykeline götürmemi ister misiniz ekselans? Harabeleri ziyaret etmek için size rehberlik edeceğim. Size Castor ve Pollux, Zeus ve Leda'nın oğulları olan mitolojik kahramanlar gökyüzüne gönderildiler ve orada ikizler burcunu oluşturdular. Tapınağını, Olimpos'lu Jüpiter tapınağını, Junon, Lucienne, Jüpiter'in karısı, evlenme tanrıçası, tapınağını, antik kuyu, Teheran'ın mezarını ve altın kapıyı göstereceğim. Gezginleri rehberlik edenlerin hepsi eşektir. Bense iyi bir rehberimdir. Arzu ederseniz kazı bile yaparız ve hazineler çıkartırız. Ben bu işin ilmine vakıfım. Kazı yapma yeteneğim var. Alimlerin bir şey bulmadığı kazılarda ben şaheser şeyler bulup çıkartmışımdır. Kendimi oradan kurtarmayı başardı. Fakat o benim peşimden koşturdu. Merdivenin dibinde beni durdurdu ve kulağıma şunu söyledi. Ekselans dinleyin hele. Sizi alıp şehre indireceğim. Size bizim Girgent işi, antikalarımızı göstereceğim. Hele Sicilya işi, o antik güzel şeyler sinyor. Ayrıca minik kaplar gösteririm eğer isterseniz. Tiksintiyle Allah cezanızı versin diye bağırdım. Ve onu kolları açık önce bırakıp sokağa daldım. Beni göremeyeceği kadar uzaklaşınca bir taşın üstüne çöktüm ve başımı ellerimin arasına alıp düşünmeye koyuldum. Yani diye düşünüyordum. Yani bu tür tezgahtarlıkları dinlemek için mi gelmişim ben bu Sicilya'ya? Besbelli polisi rezil herifin biriydi. Herhalde onun da ondan farkı yoktu. İyi de bunların kurdukları dümen neydi acaba? Bunu bilmem olanaksızdı. Ne olsa olsun şu anda yeterince aşağılanmış ve üzülmüştüm. Kumaş sesine karışmış hafif bir ayak sesle başımı kaldırmamla birlikte Prenses Tripoff'un bana doğru gelmekte olduğunu gördüm. Oturduğum banktan kalkmama engel oldu. Elimi tuttu ve bana tatlı bir şekilde şöyle dedi. Sizi arıyordum Sayın Sylvester Bonnard. Size rastlamış olmak büyük bir sevinç benim için. Tanışmamızdan sizde hoş bir anı kalsın isterdim. Bunu gerçekten arzu ediyordum. O bunları söylerken tülünün altından sanki bir gözyaşı ve bir tebessüm görür gibi oldum. Bu arada prens de yaklaştı ve o koskoca gölgesi bizi kapladı. Göstersenize Dimitri Bay Bonnard'a değerli ganimetinizi, göstersenize. Bunun üzerine uslu dev bana bir kibrit kutusu uzattı. Üstündeki kayıtın Empedokles'e ait olduğunu belirtti. Mavi ve beyaz renkli bir başla süslenmiş kartondan küçük çirkin bir kutuydu bu. Görüyorum hanımefendi, görüyorum dedim. Fakat evinde Bay Tropov'u göndermemenizi size önerdiğim o lanet polisi Empedokles ile benim aramız ebediyen açmış bulunmaktadır ve doğal olarak Porter'in eski filozofu gözümde daha hoş kılacak hali yoktur. Bayan, çirkin ama ender bir parçadır dedi. Kutulardan bulmak artık mümkün değildir. Onları bulduğunuz yerde almamız gerek. Daha sabahın 7'sinde Dimitri fabrikadaydı. Görüyorsunuz ya, zamanımızı kaybetmiş değiliz. Acı bir tavırla, görüyorum elbette hanımefendi, yanıt verdim. Oysa ben benimkini kaybetmiş durumdayım. Bulmak için o kadar uzaktan geldiğim şeyi bulamadım. Bozulmuş halimle ilgilenir göründü. Bir sıkıntınız mı var diye sordu telaşla. Size herhangi bir yardım mı olabilir mi? Derdinizi bana anlatmak istemez misiniz efendim? Olup biteni ona anlattım. Uzun süren hikayemden etkilendi. Bir yığın dikkatçe soru sordu ki bunlar hikayeme duyduğu ilginin göstergesi gibi geldi bana. El yazması eserin tam adını, formasını, görünüşünü, yaşını bilmek istedi. Bay Raffaele Polizzi'nin adresini istedi benden. Tabii onu kendisine verdim ve böylece hey tanrım şu işe bak. Rezil Michel Angelo Polizzi'nin bana havale ettiği işi de yapmış oldum. İnsanın kendini durdurması bazen zor oluyor. Yakınmalarıma ve lanetlerime devam ettim. Bu defa Bayan Trafov gülmeye başladı. Niçin gülüyorsunuz dedim. Çünkü ben kötü bir kadınım diye karşılık verdi. Sonunda beni taşımın üstünde yalnız ve kederli bırakıp fırladı gitti. Paris 8 Aralık 1859. Halen dolu vaziyette duran bavullarım yemek odası kaplıyordu. Damak tadını iyi bilenler için Fransız ülkesini yetiştirdiği o güzelim yiyeceklerle donanmış bir masanın önünde oturmuş. Chartres ürünü bir ezmeden atıştırıyordum. Her şey bir yana, sade bu ezme bile insana yurdunu sevdiriyordu. Önünde dikilip ellerini beyaz önlüğü üzerinde kavuşturmuş olan Teres'e iyilik, kuşku ve acımayla bakıyordu bana. Hamilkar sevinç de yalanarak bacaklarımı sürtünüyordu. Yaşlı bir şairin şu dizisi takıldı aklıma. Ne mutlu, Ulysses misali güzel bir seyahat yapana. Varsın olsun diye geçirdim aklına. Boşu boşuna gezip eli boş olarak dönüp geldim ama Ulysses gibi güzel bir seyahat yapmış oldum ya. Kahvenin son yudumda yuvarladıktan sonra Teresa'ya bastonumu ve şapkamı getirmesini söyledim. Kuşkulu kuşkulu getirip verdi. Yeni bir ayrışa kalkmamdan korkuyordu. akşam yemeğini saat 6'da hazır etmesini temin ederek kendisini yatıştırdım. Burnumu rüzgara verip bütün kaldırımlarını ve bütün taşlarını taparcasına sevdiğim Paris'in sokaklarını dalmak benim için zaten başı başına bir zevkti. Ama bu kez bir amacım vardı. Dosdoğru Lafitte sokağına yollandım. Çok geçmeden Raffaello Polizzi'nin dükkanını oralarda fark ettim. Dükkan bir yıl eski tablolarıyla kendini belli ediyordu. Bunlar her ne kadar ayrı ayrı ünlü isimlerce imzalanmışlarsa da insana dehalar arasında dokunaklı bir kardeşlik bulunduğunu düşündüm. Bir çeşit aile havasına sahiptiler. Şu koşulla ki eğer bu benzerliğin daha çok baba Polizzi'nin fırçasından çıkma yapmacılıklardan geldiği belli olmasaydı. Bu şüpheli başyapıtlarla zenginlik kazanmış olan dükkan, ufak tefek hatıra eşyalar, hançerler, içki ibrikleri, çömlekler, bakır tencereler, büyük kupalar ve metal ışıltılı İspanyol Arap işi tabaklarla neşelendirilmişti. Armalı deriden bir Portekiz koltuğu üzerine konmuş olan Simon Wooster'ın dualarının bir nüshası, üzerinde bir burç resmi olan ve bir sayfa gösterici kağıtla açılmış vaziyette durmakta, ayrıca eski bir vitrin alçak bir büfe içinde ustaca yapılmış minik taşıyıcı heykelcik gravürlerini sergilemekteydi. Bilinçli bir düzenlemeyi gizlemekte olan bu görünürdeki gelişi güzellik, eşyanın kendilerini en iyi ışık vuracak biçimde konumlandıkları bu yalancı rastlantı havası bende biraz kuşku uyandırırdı belki ama Polizzi isminin bende uğraştırdığı o denli sınırsızdı ki onları daha fazla artıramazdı. Dükkanda bulunan tüm bu aykırı ve karmakarışık şekil arasında tek ruhmuş gibi gelen Bay Raffaello, soğuk bir genç adam, bir tür İngiliz gibi göründü bana. Babasının mimiklerinden de konuşurken gösterdiği üstün yeteneklerden eser yoktu kendisinde. Beni oraya getiren şeyi söyledim, bir dolabı açıp oradan bir el yazması eser çekti ve onu rahatça inceleyebileceğim bir masaya koydum. Eğer 100 yılda yaşadan anısı ruhumda son saatime dek ilk günkü gibi taptaze kalacak olan birkaç ayı bir yana koyarsam ben ömrümde böyle bir heyecan yaşamadım. Bu Sir Thomas Raleigh'in kütüphanecisi tarafından tanıtılan el yazmasının ta kendisiydi. Bu görmekte elimde dokunmakta olduğum Rahip Jean Taut Merrill'in el yazması eserinin ta kendisiydi. Voragia'nın eseri olarak orada belirgin biçimde kısaltılmıştı ama bunun bence pek önemi yoktu. Saint Germain des Prés keşişinin paha biçilmez eklemeleri de orada yer almaktaydı. Bu iş tamam demekti. Aziz Droktovi'nin menkibesini okumak istedim, başaramadım. Bütün satırları aynı anda okuyordum ve kafam geceleyin kırdaki bir su değirmeni gürültüsüyle çağlamaktaydı. Buna karşın el yazması kitaptaki harflerin en yadsınamaz şekilde gerçek olduğunu kabul ettim. Bakire Meryem'in arınması ve Proserpine'in taşlandırılması adındaki resimlerdeki iki figürün desenlerinde bir ağırlık, renklerinde bir çiğlik vardı. Sir Thomas'ın kataloğunda belirtildiği üzere 1824'te fena halde zarar görmüş oldukları halde o zamandan beri yeni bir tazelik kazanmışlardı. Bu mucize beni pek şaşırtmadı. Zaten iki minyatür benim umurumda da değildi doğrusu. Menkibeler ve Jean Taut Molly'nin şiiri yok muydu? İşte hazine oradaydı. Gözlerimin kucaklayabileceği her şeyi bakışlarına yakalayıp alıyordum. Bay Raffaello'ya bu el yazması kitabın fiyatını sorarken kayıtsız bir tavır takındım. Yanıt beklerken bir taraftan da bu fiyatın pahalı bir yolculuk yüzünden zaten çok erimiş olan tasarrufumu aşmaması için dualar ediyordum. Bay Polisi bana artık kendisine ait olmayan ve Mezat Oteli'nde öteki el yazmaları ve bazı eski metinlerle birlikte müzayedeye çıkacak olan bu nesne için şu an bir şey diyemeyeceğini söyledi. Ağır bir darbe oldu bu benim için. Kendime gelmeye çabaladım ve aşağı yukarı şöyle bir yanıt verebildim. Beni şaşırtıyorsunuz bayım. Daha yeni Girgenti'de gördüm babanız. Bana sizin bu el yazmasının sahibi olduğunuzu belirtti. Sayın babanızın sözünden şüpheye düşmeme sebep olması işte doğru olmasa gerek. Raffaello kusursuz bir sadelikle yanıt verdi. Onun sahibiydim gerçekten ama artık değilim. Bu değerli yazma eseri adını vermemi yasaklayan ve açıklayamayacağım nedenlerden ötürü koleksiyonu satmak mecburiyetinde olan bir amatöre satmış bulunuyorum. Müşterimin güveninden onur duydum ve kataloğu hazırladıktan sonra önümüzdeki Aralık ayının 24'ünde gerçekleşecek olan satış yönetmek üzere onun tarafından görevlendirildim. Eğer adresinizi bana bırakırsanız şu anda basılmakta olan ve içerisinde 42 numarada tanıtımı yapılan altın menkibenin bulunduğu kataloğu size göndermekten şeref duyarım. Adresimi verip çıktım. Oğlun terbiyeli ciddiyeti de babasının utanmaz mimikleri kadar canımı sıkmıştı. Bu aşağılık darbecilerin kurnazlıklarına karşı ruhumun derinliklerinden gelen bir nefret duyuyordum. İki namussuzun aralarında anlaştıkları ve fiyat takdir edecek bir görevli aracılığıyla bir müzayede satışını uydurmuş oldukları benim için gayet açıktı. Amaçları, sahip olmak istediğim el yazması eserin fiyatını kimsenin kendilerini suçlamasına meydan vermeden iyice yukarı çekmekti. Nasılsa ellerindeydim. En masum arzularım bile bizi başkasının boyunduruğuna sokmak ve bizi bağımlı kılmak gibi kötü bir yanı vardır. Bu düşünce bana acı geldi. Fakat Raip Tohut Mahalle'nin yapıtına sahip olma arzumu yok etmedi. Böyle düşünmekte ve şoseden karşıya geçmeye hazırlanmaktayken benim inmekte olduğum sokağa tırmanan bir arabaya yol vermek için durdum ve aynı anda iki siyah at ve Rus derebeyleri gibi kürkler içindeki bir arabacı süratle geçerken Bayan Trepov'u camın arkasından tanır gibi oldum. O beni görmedi. Kendi kendime acaba dedim aradığını, daha doğrusu kendine uygun düşeni bulmuş olabilir mi? Girgenti'de benim uğradığım umulmadık aksilik karşısındaki o acı gülüşüne karşılık olarak benim de diyebileceğim buydu. Serçe gibi bir yüreği vardı bu kadının. Sonra kederli bir halde senin köprülerine ulaştım. Doğa sonsuz bir aldırmazlıkla hiç acele etmeksizin ama geciktirmeden 24 Aralık'ı alıp getirdi. Blion Oteli'ne giderek 4 numaralı salonda müzayede komiseri Boulouaze ve uzman polisinin oturacakları masanın dibinde yerimi aldım. Salonu yavaş yavaş benimle tanıdık olduğum simalarla dolmaya başladığını görüyordum. Rıhtım kitapçısı olan birkaç eski tanıdığın elini sıktım. Çok önem verdiğimiz herhangi bir şeyin en güvendiklerimiz karşısında bile bizde uyandırdığı ihtiyatlıkla Bolian Oteli'nin bir salonunda garip mevcudiyetimin nedeni hakkında hiçbir şey söylemedim. Buna karşılık kendim polisinin satışlarına karşı duydukları ilgi konusunda bu beylere sorular yönelttim ve onların benimkinden apayrı eşyadan söz ettiklerini duydukça içim rahatladı. Salon ağır ağır ilgilenenler ve meraklılarla doldu ve yarım saat kadar bir gecikmeden sonra elinde fil dişi tokmağıyla müzayedeci, yüklendiği bordrolarla noter kitabı, kataloglarıyla birlikte uzman ve ucunda çanağının bulunduğu sırığın eline almış bir görevli, bir burjuva merasimciliğiyle podyumdaki yerlerini aldılar. Salon hizmetleri masanın dibine dizildiler. Bakanlık görevli memuru satışın başlamış olduğunu ilan edince ortalığı az buçuk bir sessizlik kapladı. İlk önce oldukça önemsiz bir dizi Precis Pioe, Latince arındıran yakarışlar minyatürleriyle birlikte düşük fiyatlardan satıldı. Bu minyatürlerin tam anlamıyla yeni olduklarını söylemeye bile gerek yok. Müzayedenin mütevazi ölçüsü orada küçük eski eşya işi yapan bir grubu cesaretlendirdi. Onlar da bize katıldı ve samimi olduk. Onların peşinden bakır kazancılar geldi. Yandaki bir salonun kapılarının açılmasını beklerken Auvergne Fransa'da masif santral dağlarının merkezindeki bölge. Neşeli sesleri görevlinin sesini bastırıverdi. Yahudilerin Harbi adında muhteşem bir kodeks kitabı dikkatleri yeniden topladı. Uzun süre pazarlık edildi. Hayranlıkla seyreden kazan tüccarların sessiz bakışları arasında görevli 5000 frank, 5000 diye haykırıyordu. 7 ya da 8 adet kilise dua kitabı biz alıcılar arasında fiyatların aşağı düşmesine yol açtı. Boyu ve saçlarıyla göze batan şişman bir el satçı hanım kitabın kalınlığından ve müzayedenin düşük değerinden cesaret bularak bu dağ kitaplarından birinin kendi üzerinde kalmasını sağladı. Sonunda eksper polisi 42 olmalı koydu masaya altın menkibe. Yayını yapılmamış Fransızca el yazması iki harika minyatüre sahip 3000 franklık pazarlık fiyatı olan eser. Görevli 3000 haydi 3000 diye ciyakladı. Fiyat komiseri 3000 diye kuru bir sesle ineledi. Şakaklarım zonkluyordu. Bulutlar arasında fark ettim ki bir garsonun açık vaziyette salonda dolaştırdığı el yazmasını bir yığın ciddi surat takip etmektedir. 3050 diye seslendim. Sesimin tınısından kendim ürktüm ve tüm çehrelerin bana döndüğünü görerek utandım. Benim fiyatımı seslendiren görevli sağ taraftan 3050 dedi. 3100 diye tekrar girdi Bay Polisi. Bunun üzerine eksperle benim aramda kahramanca bir düello başladı. 3500, 600, 700, 4000, 4500. Bay polisi büyük bir artırmayla bir anda 6000'e sıçradı. 6000 frank demek sahip olduğum tüm para demekti. Olanağım bu kadardı. Olanağımı aşmaya kalktım. 6100 diye bağırdım. Yazık, olanağımı aşmam bile yeterli olmuyordu. 6500 diye sükunetle yanıtladı Bay Polis. Başımı eğdim. Bana doğru bağırmakta olan görevli evet ya da hayır demeye cesaret edemeden dudağım sarkmış durumda kala kaldım. Benden 6500, bu rakam sizden değil sağ taraf, bu benim tarafımdan. Karıştırmayalım ha, 6500. Fiyat komiseri duyduk duymadık demeyin diye başladı. 6500, görmedik duymadık yok. Söz isteyen, 6500 frank üzerinden veren alıcı yok. Salonu törensel bir sessizlik hakimdi. Birdenbire kafamın yarıldığını hissettim. Bakanlık görevlisinin inen çekiciydi bu. Onun kuru bir sesle PK ilmesiyle görevliye 42 numaraya geri dönülemez bir biçimde Bay Polisi'ye satmış oluyordu. Aynı anda katibin diviti pullu kağıt üzerinde harekete geçerek bu büyük olayı tek satır halinde kayıt altına aldı. Yıkılmıştım. Havaya ve dinlenmeye ihtiyacım vardı. Yine de yerimi terk etmedim. Yavaş yavaş aklım başıma geldi. Umut bitmiyor. İçimde bir umut doğdu. Düşünüyordum ki altın menkibenin yeni sahibi pekala akıllı ve serbest düşünceli bir kitapsever olabilir ve benim el yazmasını incelememe, hatta esas bölümlerini yayınlamama izin verebilirdi. Bu nedenle satış bittiğinde PK'den inmekte olan ekspere yanaştım. Eksper Bey dedim, 42 numarayı siz kendi hesabınıza mı yoksa başka birisi adına mı satın aldınız? Başkası adına, onu ne pahasına olursun bırakmama emri almıştım. Acaba bana alıcının adını söyleyebilir misiniz? Bu isteğinizi yerine getiremeyeceğim için üzgünüm dedi. Bunu yapmam kesinlikle yasaklanmıştır. Umutsuz bir halde oradan ayrıldım. 30 Aralık 1859. TRS 15 dakikadan beri kapımızın çalındığını duymuyor musunuz Allah aşkına? TRS'den ses gelmiyor. Kapıcı kulübesinde çeneye daldı zahir. Kesinlikle öyle. Bunca yıllık efendinizin isim kutlamasını bu şekilde mi yapıyorsunuz yani? Saint Sylvester'in 4. 5. ve 6. yüzyıllarda yaşamış 3 papanın adı kutlama günü. Kutlanacağı gece tutup beni terk ediverin siz. Çok yazık. Eğer bana böyle bir günümde sevgi dilekleri gelirse bunların yerin altından çıkmaları gerekecek. Çünkü beni seven herkes çoktandır toprak altında. Zaten şu dünyada benim ne işim var onu da bilmiyorum. Kapı halen çalınıyor. Sıcak köşemden ağır alıp kalkıp kamburlaşmış sırtımla kapımı açmaya gidiyorum. Eşikte ne görsem beğenirsiniz. Kapıya demirlemiş aşk meleği falan değil tabii. Ne de ben yaşlı Anacreon. Lidya'da Teos'ta doğmuş Yunan lirik şairi, M.Ö. 560-478 eserlerinden kalan az sayıdaki bölümlerde yaşama zevkini, güzel yemeği, neşeli ve zarif biçimde yüceltir. Karşımda 10-11 yaşlarında küçük, güzel bir oğlan çocuğu. Yanında kimse yok, beni görmek için başını kaldırıyor, yanakları kızarıveriyor. Ama küçük kalkık burnu size haylaz bir havası olduğunu anlatıyor. Şapkasında tüyler ve gömleğinde dantelden büyük bir çilek. Ne tatlı bir küçük adam. Kucağında kendisi kadar bir paket. Benim Bay Sylvester Bonnard olup olmadığımı soruyor. Evet yanıtını veriyorum kendisine. Paketi bana teslim ediyor. Bunu annesinin yolladığını söyleyip merdivende kayboluyor. Birkaç basamak inerek trabzandan aşağı eğiliyorum ve küçük şapkanın merdiveni dönemecinde rüzgarda bir tüy gibi daireler çizerek uzaklaştığını görüyorum. Güle güle güzel evladım. Onunla azıcık konuşmam iyi olacaktı. İyi ama ona ne sorabilirdim ki? Çocukları sorguya çekmek hiç de yakışık almaz. Nasılsa paketin kendisi ulağından daha iyi bilgilendirecektir beni. Bu çok iri bir paket ama o kadar ağır değil. İpek kurdeleleri ve kağıtları kütüphanemde çözüp açıyorum ve ne buluyorum? Allah Allah. Ne bu? Bir kütük. Kocaman bir kütük. Gerçek bir Noel kütüğü. Ama öyle hafif ki için oyuk olduğunu düşünüyorum. Gerçekten iki çengelle tutturulan ve menteşelerinden açılan bu kütüğün iki parçadan oluştuğunu keşfediyorum. Çengelleri ayırmamla beraber çevremi menekşeler kaplıyor. Masamın, dizlerimin, halımın üzerine menekşe seli basıyor. Yeleğimin içine, gömleğimin kollarına bile giriyorlar. Onun kokusu sarıyor her yanımı. Teresa, Teresa, su dolu vazolar al getir bana. Baksana şu menekşelere. Hangi ülkeden geldiklerini, kimin elinden çıktıklarını bildiğim yok. Ama güzel kokulu bir ülkeden ve lütufkar bir elden çıktıkları besbelli. Yaşlı karga duyuyor musunuz beni? Menekşeleri masamın üzerine bıraktım. Kokulu filizleri ve yapraklarıyla masamı baştan başa kapladılar. Kütükte bir şey daha vardı. Bir kitap, bir el yazması. Bu şey inanmam olanaksız buna. Fakat şüphem de yok. Bu altın menkibenin ta kendisi. Rahip Cihan Totomelli'nin el yazması. İşte Bakire Meryem'in arınması ve Proserpine'nin kaçırılması, işte Aziz Droktovi'nin menkibesi. Bir an bu menekşelerle kokulanmış antik eseri seyrediyorum. Aralarına küçük solgun çiçeklerin kaydığı kitap yapraklarını çeviriyorum ve Aziz ve Cecilia menkibesinin karşısında üzerinde şu ismin yazılı olduğu bir kart buluyorum. Prenses Tropov. Prenses Tropov, ha, o güzelim Argente göğü altına tatlı tatlı gülüp ağlayan siz, kederli bir ihtiyar adamın küçük bir çılgın olduğunu sandığı siz, bugün sizin o güzel ve eşi olmayan delinize iyice kanayım. Kendisini sevince boğduğunuz bu adamcağız, bu değerli el yazmanı size iade etmek üzere gelip elinizi öpecek. O yapıtın içeride bilim ve o adamcık bu el yazmasının tas tamam ve muhteşem bir baskın size borçlu olacaklar. O anda çalışma odama trese girdi. Çok heyecanlıydı. Beyefendi diye bağırdı. Bilin bakalım evin kapısının önünde duran armalı arabada kimi gördü? Bayan Trepov'u elbette ki diye bağırdım. Ben Bayan Trepov filan tanımam diye yanıtladı hizmetçim. Benim gördüğüm bayan bir düşes gibi giyinmişti. Yanında da giysilerini danteller olan küçük bir erkek çocuğu vardı. O bayan da 10 yıl kadar önce doğum yaptığı sıralarda kendisine bir küçük kütük göndermiş olduğunuz şu küçük bayan Kokkoza'dan başkası değil. Onu gayet iyi tanıdım. O mu diye telaşla sordum. O mu diyorsunuz bayan Kokkoz mu? Almanak saçısının dul eşi mi? Bu o beyefendi. Bizim evden çıkan küçük oğlan arabaya binerken kapı açıktı. Hiç de değişmemiş. Onun gibi kadınlar niçin ihtiyarlasınlar ki? Hiçbir şey kendilerini dert etmezler. Kokkoz Hanım eskiye göre biraz şişmanlamış sadece. İyilik olsun diye buraya kabul edilmiş olan bir kadın kadifelerini ve pırlantalarını teşkil etmek için armalı bir arabaya binip geliyor. Ayıp değil mi bu? Korkunç bir sesle Teresa diye bağırdım. Eğer bana bu hanımdan bahsederken derin bir saygıyla konuşmazsanız sizinle külahları değişiriz. Getirin buraya benim Sivres vazolarımı da şu menekşeleri yerleştireyim işlerini. Bizim kitap yurdu da hiç görmediği bir zerafete kavuşmuş olur. Teresa içini çeke çeke Sivres vazolarını araya dursun. Ben de saçılmış olan güzel menekşeleri seyretmeye koyuldum. Kokuları etrafıma büyüleyici bir ruh gibi dağılmaktaydı. Prenses telefonun şahsında nasıl olup da bayan Kokoz'u tanıyamamış olduğumu sorup duruyordum kendi kendime. Fakat işin doğrusu genç dolu merdivende küçük çıplak çocuğu bana gösterirken görmüş olmam benim için kısa bir andı. Güzel ve lütufkâr bir varlığın yanından ona doğru dürüst bakmadan geçip gitmiş olmaktan dolayı kendimi suçlamam daha doğru olurdu. Bonnard diyordum kendi kendime. Eski metinleri çözmeyi biliyorsun ama yaşamın kitabını okumayı bilmiyorsun. Kendisine bir kuş duyarlılığı atfettiğin bu küçük uçarı bayan Trepov, minnettarlığını göstermek için ve bir kimsenin gönlünü almakta senin asla gösteremediğin kadar büyük bir çaba ve zeka sergiledi. Lohusalında gönderdiğin kütüğün bedelini sana şahane bir şekilde ödedi. Terese, siz bir saksan idiniz, şimdi oldunuz bir kaplumbağa. Gelin de şu parma menekşelerine biraz su verin bari. 4. ayrımın sonu, sayfa 57.